Ayrım 29. Enternasyonel faşizm. Son zamanlarda faşist saldırıları yeniden yoğunlaştı. Bir terörist cephe, üniversitede ve büyük kentlerde herkesin gözleri önünde adam vurmaktan çekinmemektedir. Burada bir parantez açalım. İtalya'da süregelen anarşik nitelikteki olayların araştırılması sonunda, bu gibi olayların İtalya Gizli İstihbarat Örgüsü CID tarafından planlandığı ortaya çıkarılmıştır. 20 Gül Harekatı adlı bir terörist örgütün SID ve CIA ile ilişkili olduğu Espresso dergisinin Aralık ayı sayısında belgeleriyle açıklanmıştır. Bu konuda bir küçük bilgiye daha gerek var. Bilindiği gibi Türkiye'de olduğu gibi bütün NATO ülkelerinin gizli istihbarat örgütlerinde müşavir adı altında CIA ajanları görev yapmaktadırlar. Bu müşavirler komünizmle mücadele için belirli taktik ve stratejiler saptamak ve önermektedirler. Amerika'da CIA için yapılan soruşturmada bu örgütün karşı gruplara kışkırtıcı ajanlar soktuğu da açıklanmıştır. Bütün bu ilişkiler artık sahiplerinin sesiyle bütün dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Şili'de Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'nin CIA tarafından devrildiği en yetkili kişilerin dillerinden açıklanmıştır. Amerika'da NATO ülkelerindeki gizli istihbarat örgütlerine iki okul öğrenci yetiştirmektedir. Bu okullardan biri Washington'da bulunan Uluslararası Polis Akademisi, öteki de Panama Kanalı'ndaki Antigerilla Okulu'dur. Uluslararası Polis Akademisi, sivil istihbarat örgütlerine Antigerilla Okulu ya da askeri örgütlere istihbaratçı, darbeci ve işkenceci yetiştirmektedir. Şili'de, Bolivya'da, Uruguay'da ve Yunanistan'da faşist darbeleri yöneten subayların çoğu Panama Kanalı'ndaki Antigerilla Okulu yetiştirmeleridir. Son 10 yılda girişilen askeri darbelerin amaç ve yöntemleriyle birbirlerine benzemeleri ve darbeden sonra uygulanan işkence yöntemlerinin de birbirinin aynı olması bu bakımdan şaşırtıcı olmalıdır. Buna enternasyonal faşizm denmelidir artık. 12 Mart 1971 tarihinden sonra kendilerine kontrgerilla adı verilen örgütün uyguladığı işkence yöntemleri Şili'de, Uruguay'da ve Yunanistan'da uygulananların aynısıdır. Bu örgüt, CIA'nin Türkiye'deki karakollarından biridir. Antigerilla örgütüne göre, NATO ülkelerinde herhangi bir komünizm tehlikesinde yararlanılmak üzere mahalli sivil örgütler kurulur. Bu örgütler, her ülkedeki kontrgerilla örgütlerinin yan kuruluşlarıdır. Kontrgerilla örgütlerinin yasal görünümde yayın organları da vardır. Bunlar, komünizm tehlikesi gerekçesiyle yayın yapıp, kaynağı belirsiz bazı yerlerden beslenirler. Hemen hemen hepsi, hür teşebbüs, yabancı sermaye savunuculuğu yaparlar. Petrol sorununda yabancı petrol şirketlerinden yana çıkıp, kendi devletlerine karşı çok uluslu şirketleri savunurlar. Bu gazete sahiplerinden bazıları, çok uluslu şirketlerin temsilciliklerine de getirilirler. Şimdi buna bir nokta koyalım. Ülke Ocakları adlı örgüt, yıllardan beri Türkiye'de sokaklarda adam vurmakta, ancak devletin kuvvetleri bu terörist örgüte dur diyememektedir. Görüyorsunuz, hep birlikte yaşıyoruz olayları. Dur demek ne kelime? Eski Cumhurbaşkanı Sunay, bunlar milliyetçi gençlerdir diyerek sırtlarını sıvazlamıştır. Üstelik bununla da yetinilmemekte, ülke ocakları komünizme karşı savaşan gençlerdir, devletin emniyet kuvvetlerinin yanında yer almışlardır gibi siyasal değer yargıları mahkeme kararlarına kadar geçmektedir. Bu örgütü kollayan askeri savcılar ve yargıçlar bugünlerde bile görev başındadır. Geçmişe sünger çekmek, bir bakıma gelecek için gözlerimizi kapatmak demektir. Kontrgerillanın arkasındaki gerçek ortaya çıkarılmadan, yaşadığımız ve yaşayacağımız olayları anlamaya da olanak yoktur. Ülke ocakları bu cesareti nereden almaktadır? Bunların arkasında kimler vardır? Kontrgerilla adlı örgütün yöneticileriyle bu örgüt arasında bir ilişki söz konusu mudur? 12 Mart öncesi ve sonrasında sokak ortalarında vurulan gençlerin katilleri neden bulunmamıştır ve bu dosyaları kapatanlar kimlerdir? Hepimizin gözleri önünde SS kıtaları kurulmakta, desteklenmekte ve eyleme yöneltilmektedir. Faşizm bütün kaba görüntüleriyle sahneye konmaktadır şimdi. Cinayetleri göz ucuyla izlemek, bir bakıma bu cinayetlere ortak olmak demektir. Devletin bütün yasal organlarını göreve çağırıyoruz. Yok mu bir er kişi? Yeni Ortam, 21 Ocak 1975. Milliyetçilik bu mu? Oligarşinin sesi. Bir ülke içindeki mali oligarşiyi, o ülkenin siyasal gelişmelerinden soyutlamak mümkün değildir. Siyasal ilişki ve gelişmeler, toplumun temelindeki ekonomik iktidarın dış görünümleridir. Bu ilişkiler, siyasal gelişimin çeşitli aşamalarında değişik kimlik ve kişiliklerle ortaya çıkabilirler. Önemli olan konu, toplumun değişme süreç ve yöntemi ile bu oligarşi arasındaki sosyoekonomik ilişkilerdir. Anayasanın öngördüğü reformların neden uygulanmadığını araştıranlar, sorunların temelinde bu mali oligarşinin ayrıcalıklı düzenine rastlayacaklardır. Bir yönetimin devrimci ya da reformcu olması, bu mali oligarşiye karşı takındığı tavır ve saptadığı siyasal davranışlara bağlıdır. 1961 Anayasası, hiçbir sınıfa, hiçbir zümreye imtiyaz tanınmaz derken, ucuz politikacıların ağızlarından düşürmedikleri sınıf diktatörlüğünü sadece işçi sınıfı için değil, aynı koşullarla bu mali oligarşi için de yasaklanmıştır. Anayasa, yine kendi yapısı ve sistemi içinde bu mali oligarşi ile mücadele ilkelerini de birlikte getirmiş, kamulaştırma, grev hakkı, devletleştirme gibi yollar önermiştir. Ancak reformların anayasalarda yer alması başlı başına güvence olmamaktadır. Önemli olan anayasayı uygulayacak siyasal iktidarın yapılarıdır. Gerek sağcı gerek solcu olsun, bütün siyasal partiler toplumun örgütlenmiş kesimlerine dayanırlar. Bu desteğin halk çoğunluğunca sağlandığı partiler siyasal iktidara sahip olabilirler. Bir parti mali oligarşi tarafından örgütlenip halk tarafından da desteklenebilir. Az gelişmiş ülkelerde siyasal iktidarlar genellikle bu tür bir örgütlenmeyle ayakta durabilirler. Devrimci ya da reformcu iktidarlarında dayanacakları bir siyasal örgütün varlığı gerektir. Her siyasal eylem bir örgüte dayanır. Toprak reformu yapmak isteyen bir iktidar, öncelikle bu reformu gerçekleştirmek isteyen bir partiye dayanmak zorundadır. Kamulaştırma ve devletleştirme gibi yollara başvuracak bir iktidarın, yine mali oligarşinin egemenliğine karşı çıkabilecek bir siyasal örgüte ihtiyacı vardır. Erim yönetimi acaba böyle bir destekten mi güç almaktadır? Bu soruya olumlu bir karşılık vermek güçtür. 12 Mart muhtırasıyla Cumhuriyet'in geleceğini ağır bir tehlikeye düşürmekle suçlanan Adalet Partisi iktidarı, yıllardır iç ve dış sermaye çevrelerinden güç ve destek almıştır. Yabancı petrol şirketlerinin bu partice nasıl korunduğunu sanırız Sayın Topaloğlu kabine arkadaşlarına anlatmıştır. Tarım kazançlarının vergilendirilmesinin mümkün olup olmadığını Sayın Karaosmanoğlu Türkiye'de herkesten daha iyi bilmektedir. Türkiye'nin sorunlarını bugünkü siyasetçilerin reçeteleriyle çözmeye imkan yoktur. Çünkü bu siyasetçiler bu düzenin kurtarıcısı değil ancak sorumlusudurlar. Görmekteyiz ki halk yararına her girişime karşı çıkıldığı gibi kamulaştırma, devletleştirme ve grev hakkı gibi devleti mali oligarşiye karşı koruyan tedbirler engellenmeye başlanmıştır. Gerçek gün gibi ortadadır. Mali oligarşi kendi meşru müdafaasına başlamıştır. İşte 2 Ağustos günü bütün gazetelerde yayınlanan iş adamları muhtırasını bu siyasal amaç ve ilişkilerle değerlendirmek gerekir. Adalet Partisi ve bu partinin siyasal koşutundaki üvey kardeşleri, Demokrat Parti ve Milli Güven Partisi hep birlikte bu mali oligarşinin çıkarlarını savunmaktadır. 2 Ağustos muhtırası iş ve sermaye çevrelerinin açık bir gövde gösterisidir. Devrimcilerin yıllardır anlatmak istedikleri ilişkiler bu kez sahiplerinin sesinden Türk kamuoyuna duyurulmuştur. Önümüzdeki günlerde siyasal hayatımız yeniden darboğazlara girecek, tek sorunun anayasa değişikliği olmadığı acı gerçeklerle ispatlanacaktır. Mali oligarşinin sesi hayırlı sabahların müjdecisi değildir. Yeni Ortam, 16-23 Ağustos Haftalık Dergi. Milliyetçilik bu mu? Milliyetçilik, tarih boyunca üzerinde en çok söz edilen kavramlardan biridir. Siyasal ve ekonomik gelişmeler yeni aşamalara doğru tırmanırken, kimlerin milliyetçi oldukları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Çünkü kaderde, kıvançta, tasada ortak olması gereken insanların yaşam kaderleri başka başka koşullarda oluşmaktadır. Bir ülkede 40 bin köy okulsuz, yolsuz ve ışıksızsa, insanlar hastane kapılarında kıvrana kıvrana ölüyorlarsa, işçiler Batı ülkelerinin ışıklı kentlerinde sokak süpürüyorlarsa, kimlerin milliyetçi oldukları çok ama çok önemlidir. Milliyetçilik, ulusal sınırlar içinde yaşayan yurttaşların insanca yaşamaları için verilen savaşın adıdır. Yoksa sömürücü toprak ağlarıyla yabancı şirketlerin kafataslarında seçim sandığı taşıyan siyasetçilerle Mıgırdı Şellef yanları ve Konya müftülerinin düzeni değildir. Çünkü sömürücülerin milliyeti olmaz. Onlar için önemli olan sadece ve sadece sınıfsal ve kişisel çıkarlardır. Kapitalizm gerçek bir enternasyonalizmdir. Bugün dünya ekonomisi uluslararası sermaye örgütlerine bağlıdır. Avrupa ekonomisi bile şirket payları yoluyla Amerikan kapitalizminin eline geçmiştir. Bir dolar ya da mark krizinin bütün dünya ekonomilerini etkilediği bir siyasal dönemde kapitalizmin gerçek gücünü çok yakından izlemek gerekir. Bu gücün milliyetçi değil, enternasyonel bir dayanışma yarattığı bir ekonomik olgu olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de geçer akçe olan bir suçlama ile ifade edersek, gerçekten kökü dışarıda olanlar, uluslararası sermayeden güç alan siyasal çevre ve örgütlerdir demek gerekir. Milliyetçilik, ülkesinin halkını iç ve dış sömürücülerin ahtapot kollarından kurtarmak isteyenlerin ülküsüdür. Halkçılık ise milliyetçiliğin toplumsal yönünü belirler. Milliyetçi olmayan bir halkçılık olamaz. Ancak halkçı olmayan bir milliyetçiliğin de söz konusu olmaması gerekir. Halkçı olmayan bir milliyetçilik sadece bir siyasal dolandırıcılık konusudur ve adı faşizmdir. Halk birçoklarının sandığı gibi Marksizmin bir kavramı değildir. Marksizm sınıf kavramına dayanır. Halk Marksizme bir anlam taşımaz çünkü bir sınıfı tanımlamamaktadır. Halk ulusal kurtuluş savaşlarının terminolojisidir. Halkçılık dış sömürüye dayanan bir düzende milliyetçiliğin dayandığı sosyal temeldir. İç ve dış sermaye çevrelerinin egemenliğini savunanlar, imam sarığını seçim sandıklarına sarıp siyaset meydanlarına çıkanlar, yabancı petrol şirketlerinin savunuculuğunu yapanlar hiç milliyetçi olabilirler mi? Bu uluslararası sermayenin açık pazarında yabancı sermaye işportacılığı yapanlar milliyetçilik bayrağına sığınabilirler mi? Boğaziçi'nin lüks kumar salonlarında mor binlikleri, iskambil kağıtları gibi açanlar, okulsuz, yolsuz ve ışıksız köylerle dolu bir yurdun milliyetçisi sayılabilirler mi? Atalarımızın dört kıtada at koşturduklarından söz edip, Münih sokaklarında çöp toplayan Anadolu çocuklarından utanmayanlara milliyetçi denebilir mi? Böyle bir düzende yaşıyoruz işte. Millet düşmanlarının milliyetçi, Atatürk düşmanlarının Atatürkçü, halk düşmanlarının halkçı sayıldığı bir ülkede gerçek milliyetçilere düşen görev, korkmadan, yılmadan, usanmadan Türk halkının çıkarlarını savunmaktır. Bu memleket, yabancı sermaye uşaklarının, din sömürücülerinin, siyaset demirbaşlarının değil, tüm Türk halkınındır. Milliyetçilik ise sömürücülerin değil, Mustafa Kemal devrimcilerinin bayrağıdır. Yeni Ortam, 20-27 Eylül 1971, Haftalık Dergi. Türk-Yunan İş Adamları. Yunan faşizminin beceriksiz yöneticisi Papadopoulos, Erim hükümetinin bütün ağırlığınca balyozlaştığı günlerde bir Türk gazetecisine şu demeci veriyordu. Sizden bir isteğim var. Sayın Başbakan Erim'e Atina'da Türkiye ile dostluğu, Türkiye ile sıkı bir işbirliğini tam bir iştenlikle dileyen dostları bulunduğunu söyler misiniz? Erim'in yönetiminde Türkiye her yönüyle Yunanistan'a yaklaşmıştı. Erim ile Papadopoulos aynı telden çalıyorlardı o günlerde. Her iki ülkede de devrimci kesim cezaevlerine kapatılmış, grev hakları yasaklanmış ve kamuoyu susturulmuştu. Bu dönemde hem Yunanistan hem de Türkiye'de iş adamları arkalarında devlet desteğiyle özgürlüklerini genişletiyorlar ve Türkiye'de bütün antidemokratik baskıların yoğunlaştığı günlerde kendi çıkarları için "Özgürlük kutsaldır" diye biten duyurular açıklıyorlardı bütün gazetelerin sütunlarında. Bu dönemde boş durmadı Türk ve Yunan iş adamları. 1971 yılı Temmuz'unun son günlerinde İstanbul'da toplanarak bir örgüt kurdular kendi aralarında. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet A. Osmanoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Sabri Tanık, Atina Ticaret Odası Başkanı Mr. Diamandis, Pire Ticaret Odası Başkanı M. Lazos'tan oluşan Türk-Yunan İş Adamları, Başkanlar Komitesi 26-27 Temmuz günlerinde bir de bildiri yayımladı. Türk ve Yunan iş adamları önce Pire Ticaret Odası'nı da örgüte kattılar. Sonra Kuru Üzüm Alt Komisyonu kurarak üzüm ihracatı ve tüketimi için neler yapılması gerektiğini tartıştılar kendi aralarında. Bir de tütün sorunu için komisyon kurdular. Ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında birlikte izlenecek siyaseti de kararlaştırmak için çalışmalar yaptılar uzmanlar düzeyinde. Türk-Yunan ortak yatırımlarına da özel bir önem verdiler. Sonra da Atina'da buluşalım diyerek ayrıldılar İstanbul'dan. Sonra çalışmalar devam etti. Atina'da buluştular iş adamları. Yine ekonomik sorunları tartıştılar. Türk ve Yunan ticaret odaları birlikte çalıştılar. Çalışıyorlar da bugüne kadar. Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginlik, Ege'deki yetkisiz petrol arayışları, Amerikalıların Yunanistan'a yaptığı askeri yardımlar, Kıbrıs sorunu karşısında çok ters bir ilişki gibi gelebilir iş adamları arasındaki bu Türk-Yunan dostluğu. Fakat sorunu bilimsel yanlarıyla alırsak başka sonuçlara ulaşırız. Türk-Yunan iş adamları arasındaki yakınlık kapitalizmin gereklerine uygundur. Çünkü sermaye uluslararası ekonomik ilişkilere dayanmaktadır. Türkçe'de paranın dini imanı yoktur diye bir söz kullanılır. Kapitalizmin tanımıdır bir açıdan bu. Sermaye ulusal sınır tanımaz. Kökü dışarıda olan emekten yana olanlar değil, kapitalizmdir. Paradır ve kapitalistlerdir ancak. Bir ülkede milliyetçi kimdir dendiği zaman, ülkesinin bağımsızlığını savunan, halkının ulusal gelirden emeği kadar pay almasını isteyen, ülkesinin yabancılarca sömürülmesine karşı çıkan adam tanımı verilebilir kolaylıkla. Türk ve Yunan iş adamları arasında işbirliği, kapitalizmin kökü dışarıda ilişkilerin görünümüdür sadece. İki yoksul ülke burjuvalarının işbirliği de milliyetçinin ne olduğunu ve ne olmadığını da kanıtlamaktadır kendiliğinden. Şimdi milliyetçiliğin tekelini kimseye bırakmayanlara soralım. Acaba bu Türk-Yunan işbirliği burjuva sınıfı için değil de emekçi sınıflar için söz konusu olsaydı ne yapardınız? Hemen başlardı saldırı. Milletin bütünlüğü, ecdadımızın kanları kurumadan, komünistler, milliyetsizler, enternasyonalistler, sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakkümü, işte anarşistlerin iç yüzü, kökü dışarıda örgütler, tarihi düşmanımız Yunanistan. Gerçek anlaşılıyor. Kapitalizm, uluslararası sermayenin egemenliğini tam anlamıyla kurmuştur Türkiye'de. Türk ve Yunan iş adamları ortaklığı bu egemenliğin ele geçen suç belgelerinden biridir. Şimdi biz bu Türk-Yunan iş adamları bildirisini elimize alıp sorabilir miyiz? Kimin kökü dışarıda? Türk işçisine hakkını vermemek için toplu sözleşme masalarından kaçanlar Yunan iş adamlarıyla pazarlık masalarına oturunca mı milliyetçi oluyorlar? Yeni Ortam, 8 Nisan 1974. Marifetler. Ayrılan çiftler ayrılır ayrılmaz birbirlerini suçlamaya başlarlar. Eve hiç baktığı yoktu, gözü hep dışarıdaydı. Çok geçimsizdi, kıskançtı gibi yorumlarla kirli çamaşırları bir bir ortaya dökülür. CHP-MSP ortaklığı da şimdi bu tutum içindedir. Ecevit uçak motorundan anlamazdı, hem de kıskançtı gibi Erbakan Hoca'ya özgü inciler kamuoyuna dökülüp durmaktadır. Bu arada bize boş durmak yakışmaz. Ne de olsa biz oğlan tarafı sayılırız. Biz de bir şeyler anlatalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MSP'li bir bakan tarafından işgal edilmekteydi. İşte bu zat-ı şerif, olağanüstü durumlarda personeli askere alınmayacak fabrika ve kurumları bir bir saptamış. Ne var bunda demeyin sakın. Şimdi genel hayatı etkileyecek kurum ve fabrikalar listesine alınanları öğrenin de, moda evlerinin olağanüstü dönemlerde ne gibi hayati önemde olduğunu da anlayın. Evet, sıralayalım. Şu ünlü Vakko var ya, hani giyim sanayinin şu ünlü moda kaynağı, İşte bu iş yerinde çalışan işçiler ve memurlar savaş ve seferberlik anında vatana millete lazımdır diye silah altına alınmayacak, giyim kuşamda kreasyona devam edecektir. İstanbul Giyim Sanayii, Titiz Konfeksiyon gibi moda oyuncularında çalışanlar da savaş ve olağanüstü durumlarda iş yerlerinde kıyafet inkılaplarına devam etsinler denilerek askere alınmayacaktır. Oh ne iyi değil mi? Gelelim şu ünlü Özal biraderlere. Korkut Özal, koalisyon hükümetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, biraderleri Turgut Özal ise Hacı Ömer Sabancı Holding kuruluşlarının başında genel koordinatörlük yapmaktadır. Rastlantıya bakın ki, savaş ve olağanüstü durumlarda Hacı Ömer Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışanlar da silah altına alınmayacak. Şimdi diyeceksiniz ki, yani bunu Korkut Özal mı hazırladı? Korkut Özal'ın bu işlere ayıracak pek zamanı yoktur. Beyefendi bugünlerde hem kendi bakanlığı içinde Müslüman Kardeşler Seferberliği çalışmaları yaptığından hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı atamalarıyla yakından ilgili olduğundan biraderiyle anlaşıp böyle taslaklar hazırlamaya zaman ayıramaz. Beyefendinin 5 dakikalık boş zamanı olsa gider bir zamanlar müşavirlik yaptığı Shell şirketine yardım ederdi. Şimdi boş yere adamın günahını almayalım. Neyse, Hacı Ömer Holding'de çalışanlar da böylece seferberlik dışı bırakılmış. Hepsi bu kadar mı? Olur mu hiç? Savaş süresince halkın hayati ehemmiyeti haiz ekonomik ihtiyaçlarını karşıladıkları gerekçesiyle personeli silah altına alınmaması istenen fabrika ve kuruluşların bazılarını açıklayalım. Sancak Tül, sahibi milliyetçi ve mukaddesatçı bir parlamenterdir. Hacı Resul Mahmut İpekçi, Mücellid'in Dokuma ve Büklüm Fabrikası, Güney Sanayi, Çuko Birlik, James Standard Düdüklü Tencere Fabrikası, Bohemia Kristal Avize Fabrikası. Burada durun bir dakika. Bir savaş anında Kristal Avize Fabrikası'nın personeli silah altına alınır da avize üretimi durursa ne büyük milli felaket olur, hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz değil mi? Ya, daha Garbon Işıl Avize Fabrikası, Eczacıbaşı Seramik, Jumbo Çatal Bıçak Fabrikası, Halifilex Atlas Halı Fabrikası, Akkuş Sandalye İmalathanesi, Ulus Mobilya ve Doğrama Fabrikası, Arçelik, Mintax, ÇBS, Düyo Boya Sanayi, Pro, Komili ve böylece tam 572 Müslüman fabrika ve kuruluşlarda çalışanlar silah altına alınmamak istenmiş. Kıbrıs harekatı için bir seferberlik ilan edilse bu kuruluşlarda çalışanlar askere alınmayacak. Bunların yerine devlet kuruluşlarında çalışan vatan evlatları, halk çocukları cepheye gidecek. İşte MSP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı giderayak bu kararnameyi hazırlayarak özel teşebbüsümüzü büyük tehlikelerden de korumak istemiş. Ne diyelim? Elem terefiş, kem gözlere şiş. Amin. El Fatiha. Yeni Ortam, 23 Eylül 1974. Ayrım sonu.